Kıymetli dinleyiciler, yeni yılın ilk pazar günü başlayan hafta, bu yıl 78.'si olan Verem Eğitim ve Farkındalık Haftası olarak kutlanıyor. Bu konu kapsamında çok kıymetli bir konu ağırlıyoruz radyomuzda. Sevgili Celal Karlıkaya hocamız. Sevgili Celal Karlıkaya, Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi üniversitemizde. Bunun dışında Türk Toraks Derneği Trakya Şube Başkanlığı'nın yanında Edirne Tabip Odası Başkanı olarak da görev yapıyor. Hoş geldin sevgili hocam.
Hoş bulduk. Tüm dinleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Bu 78.'si kutlanan Verem Eğitim ve Farkındalık Haftası nedir, ne değildir? İsterseniz bu konuda kısa bilgi verelim. Daha sonra konuyu değerli katkılarınızla biraz daha genişletelim. Buyurun hocam.
Avrupa'da 19. yüzyılın başlarında her 4 kişiden birini öldürürken, Türkiye'de de 1950'lere kadar her 4 kişiden birini öldüren bir düşman. Öyle ki 1949 yılında her yıl 40 bin kişiyi öldürdüğü için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özel yasa çıkarılıyor. Verem Savaş Kanunu diye. Her yıl 40 bin kişiyi öldüren, 300 bin kişiyi hastalandıran, yani her aileden birine zarar veren bir büyük düşman. Türkiye Cumhuriyeti o kanundan sonra büyük çabalarla dünyanın en başarılı verem savaş mücadelesini yapan, verem savaşını yapan bir ülke olarak bugünlere geldi. O zaman bir numaralı ölüm nedeniyken şu anda 27-28 belki daha da gerilerde bir öldürücü neden haline geldi. Ama unutmuyoruz, hala büyük bir tehlike, hala öldürüyor, hala bulaşıyor, hasta ediyor, mal ve can kayıplarına yol açıyor. Dünyanın şu anda en çok öldüren enfeksiyon hastalığı olmaya devam ediyor aslında.
Yani aslında önemli bir mücadele verilmiş olmasına rağmen, önemli bir yol kat edilmiş olmasına rağmen hala tamamen hayatımızdan çıkmış olan bir tehlike değil.
Değil. Covid'le birlikte, Covid en çok öldüren pandemi döneminde, 20-22 döneminde en çok öldüren enfeksiyon Covid'ti. Ama hala o şeyi geçince eski günlere döndük. Verem dünyanın bir numaralı ölüm nedeni. En önemli sorun da tabii gelişmekte olan ülkelerde. Dünyadaki tüm veremin %95'i, tüm verem ölümlerinin %98'i gelişmekte olan ülkelerde.
Evet. Yani tabii bulaşıcı da bir hastalık olması. Yani bizim göğüs hastalıkları servisimizde hala günümüzde verem hastaları tedavi görmeye devam ediyor.
Tabii. Yani Tıp Fakültesi Hastanesi 4 odamız var. Verem için ayrılan, bulaşma yönünden özel güvenlik önlemleri alınmış. 8 hastaya kadar aynı anda yatırmak zorunda kalabiliyoruz. Ama o 4 yataklı odamız hemen her zaman dolu.
Bu önemli bir tehlike. Şimdi o zaman hani dinleyicilerimize isterseniz bu konunun tarihsel gelişimiyle ilgili kısa bilgi verdiniz ama biz bu verem den türkülere de konu olan biliyorsunuz ki birçok türküde
ince hastalık,
ince hastalık, verem ettin beni gibi sözler birçok hastada türküler rastlarız. Bu veremden korunmak için ne yapması lazım insanların, dinleyicilerimiz bu konuda ne yapsınlar?
Belki önce hastalığı bir kısa tanıtayım.
Tamam.
Yani ince hastalık niye denmiş? İnsanı tüketiyor. İngilizcesi consumption diye geçiyor. Eritiyor, tüketiyor, bitiriyor Türkçesi. O yüzden böyle renksiz, kansız da bir hale getirdiği için beyaz ölüm de derler. Sinemada, edebiyatta, şiirde, türküde, her yerde
rastlayabiliriz.
Çünkü insanın acısı var. Acısını bir şekilde sanatla dışa vurduğu için hem batısı edebiyatında, sanatında hem bizim yerli sanatımızda birçok şekilde yer alır. Verem ne yapar? En sinsi bulgusu önce kronik öksürük diyoruz. Kronik yani süregen. Öyle haftalarca geçmeyen bir öksürükle ortaya çıkan, bazen kanlı balgam, balgam, ateş, gece terlemesi, birlikte zayıflamanın da olduğu ama her zaman bu kadar belirgin hastalık tablosu olmaz, sinsidir. Hekime gelmesi için aylar geçer bazen, o arada da bulaştırır akciğer verimi özellikle. Çocukta bağışıklığı bozulmuş kişilerde öldürücü formları vardır. Mesela menenjit yapar, beyin zarı iltihabı. %50 ölümcül bir hastalıktır. Hayatta kalanların da %75'e yakınında sakatlık bırakır. Körlük, sağırlık gibi.
İnce ince insanın içini yer diyorsunuz yani.
Evet, adı oradan ileriyor zaten. İnce ince yer, tüketir. Başka bütün vücuda yaygın veren formu vardır. Böbrek, karaciğer, yani vücudun hemen her yerini etkileyebilen, körlük bile yapabilen dediğim gibi bir hastalıktır. Nasıl korunalım? Bir kere hastalık şüphesi olan bireylerin esas kontrol edilmesi önemli.
Yani bu bulaşıcılık konusu aslında bunun en önemli, toplumu da en çok ilgilendiren kısmı.
Yani en zor kısmı bu bulaşıcılığının özelliği. Covid'de mesela.
Covid'de tabii insanlar bir deneyim kazandı aslında,
evet,
bu konularla ilgili. Ama bunu her daim uygulamak gerekiyor aslında belki de. Covid'deki bazı yaklaşımları.
Şimdi şöyle, yani o tabii sürekli ev hapsi, sürekli
tabii,
maskeyle
ben
gezmek.
Ben ondan bahsetmedim tabii.
Covid'de çok
sert önlemler. Duyarlılığın artması noktasında.
Vardı ama Covid'deki bu önlemleri bu kadar uygulasak bile aslında verem yine de bulaşıyor. Özelliği şu, Covid'de bir maske takarsınız, 1 metre 2 metre uzakta durursunuz, bulaşmaz size. Ama verem mikrobu, hasta kişinin öksürüğüyle havaya saçılan mikroplar, ağzımızdan çıkan o bazen gözle görünecek kadar damlacıklar olur. Ama görünmeyen damlacıklar yere düşene kadar 15-30 saniyede havada kurur ve damlacık çekirdeği diyoruz biz buna. Bir gün bile odanız havalandırılmıyorsa, bir gün bile bu odaya girip bu odada verem hastası olmasa bile size bulaştırabilir. Verem mikrobunun solunup ta ciğerlerin en derin noktalarına kadar gitmesi gerekiyor. O yüzden de küçük tanecikler, işte yani temiz havayla ilgili esas. Kapalı ortamda
bulaşıcılığı
hasta artıyor. Kişilerin nefesiyle havanın kirlenmesi bulaşıcılığın esas kaynağı. O da sinsi. İnsanlar hani başkalarına bulaştırmak için de çabalıyor gibi düşünmüyoruz. Ama doktora getirmeyecek kadar sinsi. Aylarca dediğim gibi bulaşıcı bir şekilde işte otobüse biniyorsunuz, sinemaya gidiyorsunuz, bir dershanede. O yüzden hasta bireylerin erkenden, işte farkındalıktan amacımız,
evet,
erkenden verem savaşı yönünden tetkik edilmesi, doktora gitmesi çok büyük önem
arz ediyor. Tabii o konuda önemli bir çalışma olduğu ayrı bir birimin verem savaş dispanserleri var,
evet,
değil mi?
Evet.
Onlar hala var mı?
Hala var, aynı, olmalı.
Aynı etkinlikle devam ediyorlar diyorsunuz.
Evet, o sayede biz Türkiye olarak çok büyük başarılar kazandık.
Buna ayrı bir önem vermiş olmamız.
Tabii, yani şöyle, bir zamanlar mesela verem ilaçları eczanelerde bulunuyordu. Ama şu anda hem o ilaçlara direnç gelişmemesi için hem de hastaların takip edilebilmesi için sadece verem savaşlarda bulunuyor bu ilaçlar. Yani devletimiz de ücretsiz veriyor. Orada sırf bu işe bakan doktor, hemşire, sağlık personeli var. Ayda bir gidiyor, bazen daha farklı takip yöntemleriyle. İlacının içtiğini bile izliyoruz. Video takiple ya da işte oraya gelip içirilerek gibi. Yani buradaki esas mesele verem hastasını sadece onu kurtarmak için değil, toplumu korumak için tedavi ediyor.
Burada benim anlamış olduğum bunun en önemli göstergesi çok uzun bir süre kuru öksürüğün, işte öksürüğün devam ediyor olması. Bu tip durumda olan kişiler veya yakınlarını bu şekilde olduğunu gören kişilerin bu konuyla ilgili hem kendilerinin bir önlem alması hem de bu konuda hasta olduğunu düşünülen kişiyi sağlık kurumlarına yönlendirmesi gerekiyor.
Evet.
Bu en önemli koruma noktası bu.
Yani öksürük, evet, yani 3 gün 5 gün bir grip olursunuz, işte sürekli pandemi olmasa da virüsler var. Bir ayı geçen, hani astımlı bazı kişilerde bir ayı ya da grip sonrası öksürük olabiliyor. Ama 2-3 haftayı geçen, başka bariz bir nedeni olmayan öksürüklerde tehlikeli hastalıklar olabileceğini, 35 yaşın üstünde örneğin akciğer kanseri olabileceğini, sadece verem de değil, düşünüp hekime başvurmak, bir akciğer grafisi hekim uygun görüyorsa çektirmek, hekimin takibine girmek çok önemli. Hem kendisi için önemli hem de sevdikleri için.
Evet.
Yani verem hastaları en çok da en yakınındaki, en sevdikleri insanlara bulaştırıyorlar sonuçta.
Doğru. Şöyle bir soru sorsam hocam. Ben şu anda bu bahsetmiş olduğunuz şikayetlere olan bir kişi değilim. Ancak bu konuyla ilgili işte bazı hastalıklarla ilgili zaman zaman kontrol ettirmek lazım. Zaman zaman işte tedavi olmak için en azından bir hekimle danışmak lazım. Ön tedavi bile olmuş olsa bazı şeyi erken test etmek lazım. Mesela ben sağlıklı olduğunu düşünen bir kişi olarak bu konuyla ilgili benim yapmam gereken bir şey var mı bugün? Mesela işte verem veya farklı bir hastalığım var mı? Sizin bahsetmiş olduğunuz uzmanlık alanınız bağlamında bir şey yapmalı mıyım?
Şöyle, verem için biz aktif ve pasif taramalar kontrolde kullanmışızdır, kullanmaktayız. Aktif taramalar mesela yurtta kalanlar, hapishanede oradan bir kişi veremli çıkınca oradaki bütün kişileri taramak için çağırabilirler. Böyle bir şeyiniz varsa taramalarınıza riayet etmeniz önemli. Onun dışında daha eski zamanlarda verem daha çokken, örneğin ehliyet alacaksınız, film çekiliyordu. Bir yere kayıt olacaksınız, film çekiliyor. Hatta evlilik öncesi işte bir takım. Yani bu tip
ilk dönemlerde bu kontroller aslında yapılıyordu.
Bu pasif taramalar eskiden ülke genelinde bir direktifti, emirdi. Ama şu anda yok. Çünkü oldukça kontrol altında. Biz sadece normal bireylerde 3 haftayı geçen işte başka aşikar bir grip geçirmediniz. Durup dururken öksürüyorsunuz. 3 haftayı da geçti. Bunun farkına varın, yani öksürük normal değil, doktora gidin. Onun dışında insanlar tabii kontrol amaçlı doktorlara da gitmelidirler. 35-40 yaşından sonra sadece verem değil. Bir dahiliye hekimine ben kontrol için geldim dediğinizde o akciğerinizin filmini de çektirecektir. Verem yönünden de böyle topluma zararlı hastalıklar yönünden de takibini yapacaktır, önerilerini. Yani hekime gitmek bizim modern tıp olarak çok önerdiğimiz bir şey, hiçbir şikayetimiz olmasa da.
Evet, yani bu konuyla ilgili tabii örnek şöyle bir soru sorsam bir de hocam size. Benim bu konuda daha önce işte hep korona döneminde kendim önemli bir yaklaşık 10 gün kadar evde, 10 gün kadar da hastanede yatıp işte entübe edilme noktasına belki gelip böyle bir ciddi onu geçirmiş
bir geçmiş o.
Hastaydım o dönemde. Bu mesela bana bugün böyle bir hastalık bulaştı. O kuru öksürük devam ediyor. Bu mikrobu almış olsam bile, evet, bunun vücudum benim yendi bunu attım gibi bir şey olabilir mi? Yoksa bu mikrobu alan kişi kesinlikle hasta olur mu dersiniz bu konuyla ilgili?
Bu çok önemli, çok değerli bir soru. Verem mikrobu çok güçlü değil aslında.
Evet. Belki birilerinden alıyoruz ama onu vücudumuzda o mikrobu yeniyoruz gibi durumlar da olabilir mi diyorsunuz?
Verem mikrobu çok özel, çok yönleri olan bir mikrop. Çok da güçlü değil aslında. Verem mikrobu bulaşan kişilerin hayat boyu sadece %10-15'i hastalığa dönüşüyor.
Anladım.
Hatta resmi verilerimize göre Türkiye'de her 4 kişiden biri verem mikrobu ile birlikte yaşıyor.
Evet.
Vücudumuzda sessizce ölene kadar hiç hastalık yapmadan
orada bekliyor.
Bulunuyor. Şeye benzetiyorum ben. Depreme.
Evet.
Yani binanızın işte kolonları sağlamsa, temeli sağlamsa depremde yıkılmıyor.
Evet.
Bir de fay hattı üstünde değilseniz. Ama çürük yapıldıysa çöküyor. Verem de öyle. Yani iyi giderken işte kıtlık yok, savaş yok. Ek bir sağlık sorunumuz yok, ne bileyim işte kortizon gibi bir takım bağışıklığımızı bozan ya da işte ağır bir takım enfeksiyon hastalıkları gibi bağışıklığımızı bozan bir durum yoksa dimdik ayaktayız.
Evet.
Ama başka bir faktör bizi zayıflattıysa bir darbeyi de verem atıyor, yıkıcı oluyor.
Yani o zaman şöyle bir öneride bulunmamız yanlış olmaz. Bizim hasta olmamamızın en önemli noktası bizlerin sağlıklı beslenip sağlıklı vücudumuzu koruyarak sağlıklı bir yaşam sürmemiz. Aslında en koruyucu konu bu. Bunu da artık hem dijital medyada, efendim sosyal medyada, televizyonlarda veya işte bu tip yayınlarda her yerde bütün gün insana dinliyor. Herkes aslında nasıl sağlıklı yaşayacağını da biliyor ama burada sadece irade gösterip bunu uygulamak önemli herhalde. En önemli koruyucu tedavi de bu benim anladığım kadarıyla.
Evet, en önemlisi bilinç.
Evet, işte tabii
yani bilinci. Sağlık bilinci diyelim biz buna. Verem noktasında ise temiz hava solumak. Yani siz öksürmüyorsunuz ama iş arkadaşınız habire öksürüyor. Bir doktora da gitmiyor kardeşim ne olacak falan. Yani ben temiz hava soluma hakkımı korumak istiyorum. Evet. Yine sigara mesela. Sigara içenlerde verem riski oldukça yüksek. Sigara olmasa diyorlar dünyadaki veremin yarısı kendiliğinden yok olacak. O kadar net veriler var. Çünkü solunum yollarının bağışıklığını da bozuyor. Kendini temizlemesini bozuyor. Yine diğer hava kirlilikleri. Tabii sosyoekonomik durumlar, kalabalık ortam, işte yetersiz beslenme. Yani insanların bilinci var ama yoksulluk, tabii beslenme faktörlerinin kötülüğü. işte küçücük bir odada 10-15 kişi yaşayan, değil mi, mültecilerimiz oldu.
Tabii, tabii.
Bunlar önemli risk faktörleri.
Bununla ilgili aşı uygulamaları devam ediyor mu peki hocam?
Verem savaşı hala ülkemizde verem aşısını içeriyor ve içermelidir. Aşıyı sadece biz bebeklere yapıyoruz resmi olarak. Doğumdan sonraki ikinci ayda genelde ilk bir yıla kadar bir kez verem aşısı Dünya Sağlık Örgütü bizim gibi ülkelerde öneriyor. Verem aşısı aslında akciğer veremini önlemiyor. Yani bizim hastalarımızın hemen hepsi verem aşılı. Ama özellikle çocuklar daha riskli olduğu için o dönemde verem mikrobu bulaşır. İşte bu menenjit yapar, bütün vücutta yaygın verem yapar, öldürücü ya da sakat bırakıcı verem yapar. Bunu önlemek için yapıyoruz. Çocuklukta bir kez, uzun yıllarda koruyabiliyor. Ama esas hastalık kontrolü aşılama değil. O da bazen, yani işte bak aşı yaptık ya daha ne yapalım gibi değil. En önemli verem savaşında konu, İşte şüpheli hastaların en erkenden tedavi altına alınması, bulaşıcı durumdan çıkarılması ve disiplinli bir şekilde, en az 6 ay çünkü tedavi süresi. Yani orada bir zorluk var. İnsan 6 ay boyunca böyle iyi bile olsa, tamamen vücudunda hiçbir şikayeti olmasa bile, niye günde 3-5 tane, 10 tane bazen ilaç içeyim? O psikolojiyi işte yardım ederek sağlık personeli, hemşire, doktor, tedaviyi tamamlamak başarı olayan.
Evet, verem teşhisi konulan bir hastanın tedavisi hastane ortamında mı bahsettiğiniz süre 6 ay kadar?
Yani. Yok, öyle ürkütücü bir şey olur o zaman. Bazı hastaları hiç hastaneye yatırmak gerekmiyor.
Ama evde peki o zaman yine bulaşıcılığını koruması gerekiyor ama.
Bütün verem hastaları bulaşıcı da değil. Ondan sonra doktorunuz siz o aşamaya geldiğinde doğum yerleri verecektir. Evet. Ama ilk bir aya kadar, 15 gün, bir ay biz veremin bulaşıcı olabileceğini hastalara uyarıyoruz. Hastaneye yatırmasak bile işte öksürürken ağzınızı kapayın, öksürüğünüzü kapayın. Etrafa mikrop saçabilirsiniz. İşte evinizi, odanızı sık sık havalandırın, kalabalıklara girmeyin diye hastalarımızı öğütlüyoruz. Ama bazı hastalar mesela işte yaşlı, ek sorunu olmuş, vücudu hakikaten zora girmiş, öldürebilir verem. Onları hastaneye yatırıyoruz, hatta yoğun bakım ihtiyacı. Hatta kurtaramadığımız bile oluyor, çok gecikmiş vakalar. Verem ölümü hala söz konusu.
Evet hocam, çok kıymetli bilgiler verdiniz. Dinleyicilerimize son olarak söylemek istediğiniz bu konuyla ilgili varsa onları da alalım hocam sizin ağzınızdan.
Vallahi işte özetle temiz havaya dikkat etmek.
Temiz havaya dikkat.
Nasıl içtiğimiz suyun bardağına biri kirletmesine izin vermiyorsak, değil mi? Havamızın da kirletilmesine, hem iç ortam hava kirleticileri hem dış ortam, dikkat edelim. Havamıza dikkat edelim. İşte nedeni bilinmeyen bir öksürüğümüz varsa zamanında doktora gidelim ve sağlıklı yaşayalım.
Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. 5-11 Ocak 2025 tarihleri arasında 78. Verem Eğitim ve Farkındalık Haftası. Bu hafta ve verem duyarlılığı konusunda sevgili hocamız, Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, aynı zamanda Türk Toraks Derneği Trakya Şube Başkanı ve Edirne Tabip Odası Başkanı Celal Karlıkaya hocamızı ağırladık. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için.
Teşekkür ederim.